Ayrım 13.
21. yüzyılda Türkiye'nin hedefleri açısından eğitim. Dipnot. Yeni Türkiye, Ocak 1995, sayı 4, sayfa 5. Ayrıca bakınız, Gönüllü Kuruluşlar Birliği'nin İstanbul Cemil Reşit Rey Salonu'nda düzenlediği 21. yüzyıl kurultayındaki tebliğ. 21. yüzyılda dünya nereye doğru gidiyor? Yeni güçler kimler olacak? Ne gibi güç dengeleri gelişecek? Yeni teknik bilimlerin toplumlara, onların kültürlerine etkileri ne olacak? Milli kültürlerin, dillerin yerini tek bir dünya kültürü, bir dünya dili mi alacak? İnsanların insan anlayışları, birbirlerine davranışları, ahlakları nasıl olacak? Bütün bunlara, görünen ufuklara önce bir göz atacağız. Sonra bu görünen ufuklara doğru körü körüne sürüklenip gidecek miyiz? Yoksa gidişatımıza bir yön verebilir miyiz? Bunu düşüneceğiz. Her istediğimiz gerçekleşebilse nasıl bir Türkiye, nasıl bir Türk dünyası, nasıl bir dünya olmasını isterdik? Bunu tahayyül edelim. O parıldayan uzak yıldızlara doğru yürüyelim. Oralara varmak için bizler ancak temeller atabiliriz. Yahut çoktandır atılmakta olan hainlik temellerini kırar, yerine yenilerini atarız. Binanın gelişmesini, çatısının kurulmasını ancak önümüzdeki 5-10 yılda yetişmeye başlayacak nesiller ve sonra onların halefleri görebileceklerdir. Atılacak temeller, görünen mavi semaya doğru nesillerin yükselişi, ancak dahili ve harici bedhaların hain elleriyle çarpıtılan eğitim düzenimizin yeniden kurulmasıyla mümkün olacaktır. Onun için gönlümüzün istediği, bekamızın ise gerektirdiği bir Türkiye'ye doğru yürümeyi mümkün kılacak bir eğitim düzeni ve onun temel ilkeleri üzerinde duracağız. Allah gönüllerimizi bu yönde birleştire, gönül ehline kuvvet vere. Dünya nereye gidiyor, Türkiye nereye? İkinci Cihan Harbi'nin bitiminde Avrupa ve Asya tükenmiş, ortalıkta bir tek Amerika, Batı bloku ve Rusya, Doğu bloku kalmıştı. Bu iki güç önce dünyayı aralarında paylaştılar, sonra aralarında amansız bir silahlanma yarışına düştüler. O ara birinin tehdit ettiği ülkeyi, öbürü merak etmeyin ben sizi korurum diyerek eline geçirdi. Kimi resmen işgal etti, kimi de dost görünüp içine nüfuz edip kültürleriyle, eğitimiyle, toplum yapısıyla oynadı, içinde kendine yardakçı ortaklar yetiştirip yerlerine oturttu. Bu suretle o zavallı saf ülkeyi içinden fethetti. Ama 40 yıl içinde iki dev güç birbirlerini iktisaden yıprattılar. İkisinin de parası kalmadı. Kendi ülkeleri içinde gereken harcamaları yapamaz oldular, toplumları hızlı bir çöküşe girdiler. Ne iş ahlakı, ne aile hayatı, ne sokaklarda can ve mal güvenlikleri kaldı. Ancak iki devin kendi nüfusları altındaki ülkeler üzerindeki hakimiyetleri gene de sürdü. Çünkü o ülkelerde her kesime sızmış, kendilerine bağlı, kraldan fazla kralcı kadrolar yetiştirmişler, o ülkelerin kendi öz kaynaklarını kendilerine kullandırtarak dev gücün uzun vadeli amaçları ve çıkarları yolunda yürüttürmeyi başarmışlardır. Bu dev güç ülkeye bir yük olmuyordu artık. Gene de bu ara Avrupa ve Uzak Doğu iktisadi, sanayi ve ticari yönden gittikçe kuvvetlendi ve zamanla iki dev güce biraz söz geçirebilir hale geldiler. İki dev güç yalnızca silah üretir ve bu silahları sürekli pazar yaratır, bunun için orada burada komşu kavgaları, iç kargaşalar çıkarır oldular. Her şeye rağmen iki dev de içinden çökme durumuna geldiler. Sovyetler Birliği dağılır gibi göründü, dışarıdan pek belli olmamakla beraber Amerika ve İngiltere de içinden iyice çökmeye başladı. Bu ara Avrupa Birliği ve Uzak Doğu, Japonya, Kore, Tayvan, Singapur, Malezya yeni iktisadi güçler olarak ortaya çıktılar. Eski iki dev birbirini yıprata dursun, o ara Çin sessiz sedasız büyük bir iktisadi, sanayi ve teknik güç haline gelmeye başladı. En zayıf durumda kalan ülkelerse İslam ülkeleri, Afrika ve Güney Amerika ülkeleri. İkinci Dünya Harbi'nden sonra bilim, teknik, eğitim, basın yayın ve propaganda üstünlüğü iki dev ülkede kalmış, Doğu blokunun geçerli dili Rusça, Batı'nınki ise İngilizce olmuştur. Ruslar Orta Asya'da eğitim dili Rusça okullar açtılar. Gerçi Özbekçe, Türkmence gibi çoğu Türk dilinin lehçeleri olan dillerde eğitim yapan okullarda hala vardır. Ama asıl imkanlar Rusça dili okullara veriliyor. Rusça okullardan mezun olanlara iş sahaları tanınıyordu. Sonunda Türk dilli okullar ikinci sınıf okul durumuna düşürüldüler. Veliler, gençler daha imtiyazlı, itibarlı Rus okullarına özenir oldular. Hatırlatmaya pek gerek yok, aynı stratejiyi özellikle önce İngilizler, hemen arkasından onların tarihi rolünü devralan Amerikalılar uyguladılar. Öyle bir izlenim yaratıldı ki, sanki artık dünyanın dili İngilizce olacak, başka dillere lüzum kalmayacak. Bu strateji dünya üzerinde en çok nedense Türkiye'de başarılı oldu. En büyük ağırlık da öyle anlaşılıyor ki Türkiye'ye verilmişti. Çünkü herhalde Türkler birçok imparatorluklar kurmuşlar, 10 bin yıllık köklü, adeta matematiksel bir yapıya sahip, eşsiz bir kendini yenileme gücü olan bir dile, derin bir tarihe, kültüre ve töreye varis olmuşlardır. Bin yıl İslam dünyasının gücü, yöneticisi, koruyucusu olmuşlar. Önce Memlüklerle getirdikleri derin Asya kültürüyle İslam sanatı, yazısı, bilimleri, felsefesi, tekniğine en büyük katkıda bulunmuşlardı. Türk ve İslam düşmanı hala Haçlı Seferi kafasında olan bağnaz Batılılar, önce Türklerin bu büyük katkılarını İslam dünyasında, Batı'da ve sonunda Türkiye içinde unutturmak ve inkar ettirmekle başladılar. Sonra sıra tam 40 yıl önce tarihin, kültürün, milli his ve beraberliğin, törenin üzerinde yaşadığı ortam olan Türk dilinin yok edilmesine geldi. Resmi dili kağıt üzerinde Türkçe olan Türkiye'nin eğitim dili topyekün İngilizce olmaya başladı. Bu gelişmeler sırasında Türkiye tam bir benlik bunalımına girdi. Ahalisi bölündü, aynı milletin evlatları Avrupalı mı, Müslüman mı, Amerika uzantısı mı? Neydüklerini şaşırır oldular. Aynı ailenin fertleri arasında bile derin kültürel uçurumlar belirdi. Türkiye içinden eriye dursun, son 5 yılda dünya sahnesinde büyük değişmeler baş gösterdi. Türkiye bunlara ayak uyduracağına, kamuoyu iç çatışmalar, yolsuzluklar, iktisadi bunalımlarda meşguldü. Ama eğitim, kültür, dil üzerinde oynanan oyunlar sessiz sedasız devam etti. Halbuki bu son yıllarda her ülke milli eğitimine, kendi kültür ve dilinin korunup gelişmesine yeniden ağırlık vermişti. Artık Rusça ve İngilizce hakimiyeti kırılmış, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Arapça, Çince yeniden önem kazanmaya başlamıştı. Polonya, Polak diline, Macarlar Macarcaya, Koreliler Kore diline son derece önem veriyorlardı. Dahası var, konuşanı kalmamış, ölü veya nesli tükenmek üzere olan diller bile diriltiliyordu. Mesela İsrail İbranice'yi yeniden diriltti. Onu eğitim, hatta bilgisayar dili yaptı. Çok önceden İngilizlerin kültürel ve lisani soykırımına uğramış olan İrlandalılar kendi eski Gaelic dillerini diriltmeye uğraşıyorlar. Amerika yerlileri dillerinin yok edilmesi için her türlü baskı yapılmış olmasına rağmen yeni bir kendine dönme ve dillerini kurtarma çabası içindeler. Bütün bunları görünce insan Türklerin adeta kitle halinde benlik intiharı yarışına girmiş olmasına şaşıyor ve dehşet içinde kalıyor. Az önce Kore, Polonya gibi ülkelerden onların ibret alınacak tutumlarından bahsetmiştik. Halbuki o ülkeler resmen veya gayri resmi olarak son yarım asrı adeta yabancı işgali altında geçirmişlerdir. Bugün tarihte hiçbir zaman fazla yayılmamış olan Japoncayı Amerikalılar, Avrupalılar harıl harıl öğreniyor. Japonya yabancı öğrencilere burslar veriyor. Verirken de Japonca öğrenmelerini şart koşuyor. Türkiye ise Orta Asya Türk ülkelerinden acilen bir ortak Türkçe yaratma faaliyetlerine gireceği yerde, oralarda ikinci elden İngiliz-Amerikan misyonerliği yaparcasına kimi maalesef yaptıkları kötülüğün farkında bile olmadan eğitim dili İngilizce olan okullar açıyor. Son 3-4 yıldır en büyük görevleri oralarda Türklük bilincini, kültürünü, ki Türk dili olmadan bunlar olmaz, yaşatmak olması gereken Türk dernekleri, daha önce Türkçe olan bültenlerini tümüyle İngilizce yazıp oradaki Türklere dağıtıyorlar. Ocak 94'te Washington'da yapılan Amerika'daki Türk Bilim Adamları Derneği toplantısında Türkiye'den katılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi mensupları da başta olmak üzere bütün konuşmacılar Sayın Murat Karayalçın hariç konuşmalarını İngilizce olarak yaptılar. Halbuki dinleyiciler hep Türktü. Ara sıra katılan tek tük bir iki Amerikalı Türkiye uzmanı da pek iyi Türkçe biliyorlardı. Utandım, sıkıldım, kendimi Hindistan'da, ki onlar bile eski amirlerine şimdi lanet ediyor, kendi deyimleriyle şu İngiliz belasından kurtulmaya çalışıyorlar, veya Filipinler'de zannettim. En ağrıma giden de bir Orta Doğu şahsiyetinin Türklere karşı İngilizce konuşurken besbelli ne kadar kıvanç duyduğu oldu. Dönelim tekrar haysiyetini koruyan ülkelere. Son yıllarda en hızlı gelişen ve dünyanın çehresini değiştirecek nitelikte olan bilim ve teknik bilim, teknoloji dalları, moleküler biyoloji, bizde hemen hemen hiç yok, bilgisayar ve uluslararası kimi bilgisayarlı iletişim teknikleri. Bilgisayarla dünyanın her bir yanıyla, Türkiye dahil, anında görüşülebiliyor, haber ve bilgileri alabiliyorsunuz. Bu, İngilizcenin uluslararası dil yapılması çabalarına rağmen birçok dilin yayılmasına araç oluyor. Pek çok Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Lehçe, Macarca bültenler karşınıza çıkıyor. ODTÜ'den alt düzeydeki hayırseverler sayesinde olacak tek Türkçe bir Türk basınından özetler bülteni de var. Nasıl bir Türkiye olabilir? İnsanın ve toplumun saadeti sadece maddi refaha dayanmaz. İşte görüyorsunuz, Batı dünyası maddi refahı yerinde ama birbirinden kopmuş, gönülleri kurumuş pek çok mutsuz insanlarla doludur. Bize de aşılanmak istenen örnek budur. İnsanların saadeti maddi ve manevi zenginliğin beraberliğiyle mümkün olur. Bunun Hazreti Mevlana Mesnevisindeki bir hikayeyle pek güzel ifade etmiştir. Atalarımız manevi bilimlerde bugünkü batıdan daha çok ilerideydiler. Bir alimin gerçek bir alim olabilmesi için hem maddi, dünyevi, hem manevi, yani iç alemin ilimlerine vakıf olması gerekirdi. Maddi bilimler, fizik, kimya formülleri bir şeyin nasıl oluştuğunu, nasıl yapılacağını gösterir ama ne yapılması gerektiğini söylemez. Neyi seçme, insanın ve milletlerin kültürlerine, manevi alemlerine dayanır. Manevi ve insanlık yönü zayıf olanların yaptığı bilim ve teknik gelişmeler çoğu kez insanlığın zararına kullanılır. Bir televizyon alalım. Bu harika teknik araçla insanlığın eğitim düzeyi, kültür ve ruh zenginlikleri son derece geliştirilebilecekken, bugün çoğu, mesela Amerika televizyonları, insanlara vahşet, dolandırıcılık, ahlaksızlık öğretmekte, insanları beyni olmayan veya olup da yıkanmış bir koyun sürüsüne döndürmektedir. Bizler hem Asya'yız, hem Avrupa, hem Orta Doğu. Coğrafi konumumuzun bahşelediği kültür ve maneviyat zenginliğimizden bahsediyorum. Doğu'nun manevi zenginliği, insan anlayışıyla Batı'nın maddiyatı arasında köprü kurabilecek bizden daha münasip bir kavim yoktur. Perişan bir aşağılık duygusu içinde Haçlı Seferi kafalı Avrupa'ya yalvarıp duracağımıza, Asyalı tarafımızdan kıvanç duyan, tarihi manevi zenginliklerimizle, maddiyatı, en yeni becerilerle insanı ezmek, sömürmek için değil, insanın yükselmesi, saadet, kardeşlik ve huzura kavuşması için kullanan bir millet olmalıyız. yüzyıllar boyunca olabildiğimiz gibi. Son zamanlarda Batı'nın içine düştüğü manevi bunalım dış davranışlarına da tekrar yansımış, o sati medeniyet kisvesi altında Batı'nın ne derece hunhar, bencil ve barbar olduğunu göstermiştir. Demokrasi, Birleşmiş Milletler, insan hakları Batı'nın sadece kendi çirkin emelleri için kullandığı örtü ve maskelerden ibaret kalmıştır. Türkiye, Batı'ya olsun, Doğu'ya olsun insanlık örneği bir ülke olabilir. Nerede bir mazlum millet haksızlığa uğruyorsa, orada Türk'ü, barış kurulmasını çalışan, arabuluculuk yapan, her uluslararası ortam ve örgütte sesini duyuran, insanlığa davet eden en faal bir barışçı olarak bulmalıdır. İlerinin Türkiye'si bir yeni Japon harikası olacak. Bilimde, teknikte en ön saftaki yenilikleriyle hem kendine hem insanlığa hayırlı olacak şekilde çalışacaktır. Türk genci hem kendi tarihini, dilini, edebiyatını hem dış dünyayı, tekniği bilecektir. Türk ne dışarıda hor görülecek ne içeride kendi benliğinden vazgeçecektir. Türk, Asya ülkeleri ve de İslam dünyasıyla arasına sokulan nifakları, aşılanan hor görme, hatta düşmanlık duyguları yıkacak, çeşitli ülkelerle kültür, eğitim, bilim, dayanışma ilişkilerini geliştirecektir. Yeni Doğu Avrupa ülkeleri ile Orta Doğu ve Asya ülkeleri, hatta Afrika ve Güney Amerika ile yepyeni ilişkiler kuracağız. Eski dost düşman herkes bizim insanlık ve becerilerimize imrenecek, bizden örnek alacaktır. Orta Asya Türk devletleri ile sıkı kültür, eğitim, teknik, ticaret ilişkileri kurulacak, siyasi bir emel gütmeden aramızdaki kopmuş kardeşlik pekiştirilecek, gümrük, pasaport, vize engelleri kaldırılacak, gerçek bir Türk dünyası oluşturulacaktır. Türk genci hem eski hem yeni Türkçeyi çok iyi bilecek, her meslekte, her dalda güzel ve sürekli gelişen Türkçeyi kullanırken, her kelimenin bir bal damlası gibi tadını ağzında hissedecek. Türkçeyi dünyanın kardeşlik ve insan sevgisi dili yapacaktır. Selçuklu atalarımız devrinde olduğu gibi okullarımıza dünyanın her bir yanından yabancı öğrenciler gelecek, Türkçe olarak yalnız en yeni bilim ve teknikleri değil, insanlığı öğrenip ülkelerine döneceklerdir. Çok yakın geçmişimizde olduğu gibi Türk illeri meyve bahçeleriyle, serin ormanlarla, insanımızın adeta kendine akraba gördüğü dut ağaçlarıyla bezenecektir. Gelen yabancı gezginler yalnız Roma, Bizans, ilk Hristiyan kalıntılarını değil, Selçuk, Osmanlı eserlerini görecek, kervansaraylarda Türk konukseverliğini tadacak. Yeniden canlanan güzel gelenek ve yaşam tarzımızı özenerek yurtlarına döneceklerdir. Kısa sürede böyle bir Türkiye'yi oluşturabiliriz. Nasıl bir eğitim? Eğitimin amacı nedir? İnsanın toplumu ve kendisi için değer yaratabilecek düzeye getirilmesi. Eğitim, aynı zamanda bir ülkenin, milletin geçmişiyle geleceği arasında bir köprü olma görevini üstlenir. Eğitim, bir yandan insani, manevi, kültürel değerler verir, insanın kendine güven duygusunu artırır, bir yandan ona bilim ve teknik beceriler verir. Yoksa eğitimin amacı bizde son 40 yılda olduğu gibi kişiyi milletinden, dilinden, tarihinden, milli kültüründen koparmak, onu topluma, töresine, atalarına yabancılaştırmak değildir. Eğitimin amacı batılılaşma da değildir. Bilim ve teknikte en ileriye gitmektir. Artık bilim ve teknik uzak doğuda, onun için şimdi de doğulaşma mı diyeceğiz? Türkiye, bilim ve teknik bahanesiyle Batı misyonerliği oyununa getirilmiştir. 1. Türk eğitim düzeyinin eğitim dili her dalda, her düzeyde Türkçe olacaktır. Bu aşırı bir istek veya görüş değil. Sömürge ruhuna itilmemiş her ülkenin eğitim dili kendi resmi dilidir. 2. Meslek dalının gereksinimine göre çeşitli yabancı diller ayrıca özel ve hızlı yöntemlerle iyi öğretilecektir. Bu özel yaz kurslarıyla bile halledilebilir. 3. Ezberci, kopyacı, kalıpçı yerine araştırıcı ruhta gençler yetiştirilecektir. Üniversitelerde özenti değil, gerçek anlamda araştırmaya ağırlık verilecektir. Bu araştırmalar dış siyaset olsun, iktisat olsun, bilim ve teknik olsun, tarih olsun, her dalda devlete, hükümete, orduya, millete ışık tutacak, bilgi verecektir. Üniversite, devlet, sanayi arasında sıkı bir dayanışma kurulacaktır. Bilgi toplamada benliğinden feragat etmeden bilimciler her türlü uluslararası bilim ilişkilerinden faydalanacaklardır. 4. Gençlerimizin ve velilerin aklı, fikri dışarı gitmek, dışarıda okumak, okutmak olmamalı. Bugünkü en başarılı iş adamlarımız eğitim dili o zaman tamamıyla Türkçe olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yetişmiştir. Bizim nesil lisedeyken en özendiğimiz şey İTÜ'ye girebilmekti. Şimdi ise sadece bir 40 yıl aradan sonra herkes dışarı gitmeye, o da olmazsa eğitim dili İngilizcedir diye ODTÜ veya Boğaziçi'ne girmeye çalışıyor. Gençlerin bir sene fazladan yabancı dil hazırlık sınıfı okuması da başka ülkelerde görülmeyen bir zaman ve kaynak israfıdır. Bir yıl fazladan okunacaksa herkes bir yıl matematik okusun. İşte o zaman öbür devletlerin de önüne geçer. Sadece acentacı yetiştirmemiş oluruz. Dışarıda okuma, devletin ve özel kişilerin sarf ettiği dövizin hemen bir toplam hesabı çıkarılmalı. Bu milyarlarca doları bulan kaynağın hiç olmazsa bir kısmı derhal mevcut üniversitelerin sağlıklı ve araştırma ruhuna dayalı bir hale getirilmesine ayrılmalıdır. Dışarıya ancak ülkenin hedeflerine yönelik dikkatle seçilmiş konularda, mesela bizde hiç olmayan dallarda doktora öğrencisi ve doktora üstü uzmanlaşacak kişiler gönderilmelidir. Basından öğreniyoruz ki bu konularda şimdiki YÖK, Yüksek Öğretim Kurulu ve Saygıdeğer Başkanı Profesör Mehmet Sağlam önemli adımlar atmaktadır. Kendilerini kutlarız. 5. Orta öğretimde olsun, yüksek öğretimde olsun, gençlerimiz hem Batı, hem Türk, İslam ve Asya kültür, tarih ve felsefesini öğrenmelidir. Descartes'i bilen ama Gazeli'yi hiç duymamış bir Türk genci düşünülemez. 6. Bu üniversite ve araştırma kurumlarımızda milli hedeflere dönük araştırmalar yapılmalı, bu arada moleküler biyoloji, bilgisayar, iletişim konularında hamle yapılmalıdır. 7. Orta, lise ve yüksek okullara Türk dünyası karşılaştırmalı Türk lehçeleri, Türk illeri edebiyatları ve tarihleri, bugünkü toplumsal yapıları ve coğrafyalarını da içeren dersler konmalıdır. Yaz aylarında okullar o ülkelere öğrenci gezileri düzenlemeleri, öğrenci-öğretmen alışverişi yapılmalıdır. 8. Eğitim düzenimiz vatanını, milletini ve insanını seven, tarihini, kültürünü, Türkçeyi iyi bilen, Batı'yı da, Asya'yı da tanıyan, Avrupa dili olsun, Arapça, Farsça, Urdu dili veya Hintçe olsun, Japonca, Çince olsun, bir yabancı dili seçeceği mesleğe göre yeterince bilen, kendi benliğini ve haysiyetini yitirmeden, her yerden, her yeniliği öğrenebilecek, kendisinin ve toplumunun maddi ve manevi refahına katkıda bulunacak, elinde geçerli belli bir beceri, yani kolunda bir altın bilezik olan insanlar yetiştirmelidir. Haydi bu seferberliğe hep birlikte girelim.